Ayrım 20, Takunyalı Führer, Ergün Poyraz, sayfa 304. Kriminal Cemaat. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başsavcının makam odasının basılarak tutuklanmasına neden olan sürecin odağında yer alan İsmail Ağa cemaati, bugüne değin hem cinayet hem de linçle anıldı. Cemaatin lideri Mahmut Usta Osmanoğlu, İskenderpaşa cemaatinin lideri Mehmet Zahit Kotku'nun 1980 yılında ölümüne kadar yanında yer aldı. Nakşibendi tarikatının bir kolu olan İskenderpaşa liderinin müritleri arasında Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Unakıtan, Abdülkadir Aksu, Necmettin Erbakan ve Turgut Özal gibi isimler de yer aldı. Kotku'nun yerine damadı Esat Coşan geçince Usta Osmanoğlu da kendi yolunu çizmeye başladı. Uzun yıllar imamlık yaptığı İsmail Ağa Camisi nedeniyle grup İsmail Ağa Cemaati adını aldı. Cemaat İstanbul Fatih'te Türkiye'nin en dikkat çeken radikal İslami gettosunu oluşturdu. Cemaatin önde gelen bazı isimlerinin Salih Mirza Beyoğlu liderliğindeki İBDAC ile birlikte hareket ettiği de biliniyor. Tarikatları din sömürüsü olarak nitelendiren Üsküdar müftüsü Hasan Ali Ünal'ın eleştirilerinin odağında İsmail Ağa cemaati de yer aldı. Çünkü müftü Ünal görev yaptığı Üsküdar ve çevresinde cemaatin hakimiyetini kırmaya ve güçlenmesini engellemeye çalışmıştı. Cemaat lideri Usta Osmanoğlu Üsküdar bölgesindeki camilerde cemaate vaaz vermek isteminde bulunmuş ancak müftü Ünal bu isteğe olumsuz cevap vermişti. Usta Osmanoğlu Üsküdar müftesi Ünal hakkında dövülmesinin caiz olduğu fetvasını da çıkarmıştı. Dayaktan anlamayan müfte kısa bir süre sonra bir inşaatta kafasına 5 kurşun sıkılarak öldürülmüş halde bulundu. Olayın ilk şüphelisi İsmail Ağa cemaatinin şeyhi Usta Osmanoğlu oldu. Gözaltına alınan Usta Osmanoğlu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dava İstanbul Birnoğlu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde aralarında Mahmut Hoca'nın da bulunduğu 7 kişi hakkında idam cezası istemiyle başladı. Askeri savcı sanıklar Usta Osmanoğlu, Ömer Arlı, Turgay Taş, Abbas Çelik, Ahmet Vanlıoğlu, Ahmet Özer, İmdat Kaya ve İran'a kaçan Hamza Akdağ'ın Üsküdar müftüsü Hasan Ali Ünal'ın engellenmesi amacıyla Fatih'teki İsmail Ağa Camisi'nde toplantı yaptıklarını anlatıyordu. Sanıklardan biri Refah Partili Sultanbeyli Belediyesi'nde mezarlıklar müdürü olarak çalışan İmdat Kaya'ydı. İmdat Kaya, Tayyip Erdoğan'ın il başkanlığı yaptığı dönemden itibaren Refah Partisi'nin hatibi olarak çalışıyor, gerek Refah Partisi gerekse MGV'lerde konuşmalar yapıyordu. İmdat Kaya da Tayyip gibi Gürcü kökenliydi. Tayyip'e en yakın isimlerden Gürcü kökenli Emine Şenlikoğlu, İmdat Kaya için hocam diyor, onu yere göğe sığdıramıyordu. İmdat Kaya yaptığı konuşmalarda eninde sonunda bu ülkeye şeriatın geleceğini, ortada bir savaşın olduğunu ve bu savaşın da Çankaya'nın Ezankaya olana kadar süreceğini söylüyor, İslamcıların da PKK gibi vurmalarını istiyordu. İmdat Kaya imamlara verdiği direktiflerde laik demokrat yapılı insanların cenaze namazlarını kıldırmamalarını, bunların cenazelerini yıkamamalarını, yıkar gibi yaparak budaklı odunla tecavüz etmelerini de istiyordu. İmdat Kaya cinayetin işlendiği dönemde Ümraniye Camisi'nde imamlık yapıyordu. Mahmut Hoca beraat etti. Ömer Arlı 30 yıl ağır hapis cezasına mahkum oldu. Arlı 1999 yılında afla çıktı ama bir süre sonra da kızıyla başka bir Kur'an kursu öğrencisi kızı öldürdü. Cemaat lideri Usta Osmanoğlu'nun Fatih Çukurbostan Camisi'nde imamlık yapan damadı Hızır Ali Muratoğlu da 17 Mayıs 1998 tarihinde İsmail Ağa Camii'nde sohbet sırasında uğradığı silahlı saldırıda 7 kurşunla öldürüldü. Muratoğlu'nun cemaat içi hesaplaşmalar yüzünden öldürüldüğü iddia edildi. Usta Osmanoğlu'nun yaşlanıp hastalanmasından sonra cemaat içinde etkinliğini arttıran Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün babası Yusuf Ünlü ise 18 Haziran 2001'de İsmail Ağa Camisi'ne giderken yolda silahlı saldırıya uğrayarak bacaklarından yaralandı. 3 Eylül 2006 tarihinde İsmail Ağa cemaati yine bir cinayet ve linçle Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşti. Usta Osmanoğlu'nun sağ kolu olarak bilinen emekli imam Bayram Ali Öztürk, sabah namazının ardından Mustafa Erdal adlı kişi tarafından cemaatin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Erdal ise hemen orada cemaat tarafından linç edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya da AKP hakkında açtığı kapatma davası nedeniyle iktidarın sözlü hışmına uğramıştı. Kapatma davası açmasıyla birlikte ölüm tehditleri almaya başlayan ve koruma sayısı arttırılan Yalçınkaya'ya yönelik eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın "Ölüm en büyük gerçek, bunu başsavcı da görmeli, siyasetçiler de görmeli, herkes görmeli. Ölüm bize şah damarımızdan daha yakın" şeklindeki sözleri üstü örtülü tehdit olarak yorumlanmıştı. Anayasa Mahkemesi'nde AKP kapatma davasında partinin kapatılması yönünde oy veren Başkan Vekili Osman Paksüt'ün de Ergenekon soruşturmasında yasa dışı yolla dinlendiği ortaya çıkmıştı. Osman Paksüt'ün eşi de Ergenekon sanıkları arasında yer aldı. Tayyip'e hayır dedi, şirketlerine müfettiş yağdı. Mayıs 2010 tarihinde AKP ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB arasında "Tayyip'in her üye bir işçi alsın" sözleriyle başlayan ve ardından "emek sömürüsü yapıyorlar" sözleriyle tırmanan gerginlikle sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Sanayi Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişleri TOBB'nin iştiraki 16 şirkette aynı anda inceleme başlattı. Şirketlerin tüm işlem ve hesaplarını kapsayacak şekilde başlayacak denetimin bu gerilim dönemine denk gelmesi ise manidar bulunuyordu. Dokunmayan vezir oluyor. Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen ve irticai oluşumların gerçek yüzlerini ortaya çıkaran insanlar hakkında sözde Ergenekon iftirası ile tutuklamalar çıkaran, davalar açan Ergenekon savcıları Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ile Nihat Taşkın hakkındaki ilk şikayetlere bakan Ankara 4. İdare Mahkemesi Başkanı Kasım Davas soruşturmaya gerek olmadığına hükmetmişti. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ise 2009 yaz kararnamesi döneminde aldığı kararla Davas'ı başkanlık yapamaz diye bu görevden alıp Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi'ne düz hakim olarak yollamıştı. HSYK'nın başkanlık yapamayacağına karar verdiği Davas, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı oldu. Davas bu görevde 3 yıl kalırsa Danıştay üyeliğine seçilecek. Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in tutuklanmasıyla gündeme gelen Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Kuş, 2002'de Rize'de görevliyken Tayyip'in suç oluşturan konuşması hakkında dava açmamış, takipsizlik kararı vermişti. Ödülünü Erzurum Başsavcılığı ile alıyor ve bu defa Tayyip'le bağlantılı olan, başta Albayraklar olmak üzere cemaatlerle ilgili soruşturma başlatan Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'i tutuklatıyorlardı. Sinan Kuş gibi Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi İsmail Şahin de tanıdık bir isimdi. CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu, Hakim İsmail Şahin'in Habil'ine çek gibi boş kararlara imza attığını ileri sürmüş, bununla ilgili belgeler göstermişti. Tayyip Erdoğan'a ishal raporu vererek yargılandığı mal varlığı davasına gitmemesini sağlayan Haseki Hastanesi Dahiliye Kliniği Şef Yardımcısı Hikmet Feyzioğlu'nun kardeşi SSK İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne getiriliyordu. Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yargılanan iş adamı Mustafa Albayrak'a işkence yapıldığına dair sahte rapor düzenlediği iddiasıyla açılan davada yargılanan Doktor Hudutlar ve Sahiller Genel Müdürü oluyordu. Tayyip'in Siirt konuşması nedeniyle yargılandığı davada muhalefet şerhi koyarak Tayyip'in ceza almamasını isteyen Yargıtay hakimi Muhittin Mıhçak'ın eşi Hariye Mıhçak'ı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'ne atıyorlardı. Ses sanatçısı Sevim Tanürek'e otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan oğlu Ahmet Burak Erdoğan için tamamen kusursuz raporu vererek beraatini sağlayan Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi Başkanı Eyüp Çakmak, Türkiye Denizcilik İşletmelerine TDI Genel Müdür Yardımcısı olarak atanıyordu. Türban serbest olmalı şeklinde konuşan Tayyip'in aile doktoru Yunus Söylet, önce İstanbul Üniversitesi'ne rektör yapılıyor, ardından altına yaklaşık 600 bin liralık lüks BMW marka araç veriliyordu. Tayyip'in belediye başkanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturmalarda "suç yoktur" raporu veren müfettişler, Tayyip iktidarları döneminde valilik ile ödüllendirilirken, suç bulanlar ise sürgün üzerine sürgün cezası yiyorlardı. Derneği fener, yediği döner. Gıkını çıkartırsan polis döver. Tayyip'in polisinin haşinliği ve polis akademisindeki PKK açılımı toplantısında sadece yandaş gazetecilerin görüşlerinin dinlenmesi hakkında 5 Ağustos 2009 tarihinde Yılmaz Özdil şunları yazıyordu. Polis akademisindeki PKK açılım toplantısında neden sadece yandaş gazetecilerin görüşleri dinlendi? Öbür gazetecilerin görüşleri neden dinlenmedi? alemsiniz yani. Görüşleri dinlenmeyen gazeteciler sadece onlar da ondan. Çağırıp dinlediler ki ne düşünüyorlar öğrensinler. Malum telefonları dinlenen öbür gazetecilerin görüşleri zaten biliniyor polis teşkilatımız tarafından. 24 saat dinledikleri gazetecileri bir de toplantıya çağırıp ekstra dinlemenin manası var mı? Dinle dinle aynı şey. Yanar döner değiliz ki birader, telefonda ne diyorsak o. Bakın döner dedim de aklıma geldi. Başbakanımız Rixos'tan döner dönmez döner yemeye gitti. Babalarının burs verecek arkadaşı olmadığı için döner sermayesi yetersiz olan üniversite öğrencileri de biz açız harçları ödeyemiyoruz siz döner yiyorsunuz diye sitem etti. Yer misin yemez misin? Kapıdaki polisler girişti çocuklara. Çünkü polis polis olmaktan çıktı artık. Son Osmanlı padişahının kapı kulu haline geldi. Ne diyelim, bu dünya Sultan Süleyman'a bile kalmadı. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Dünür'e de polis dayağı. Tayyip'in yeğeninin esrardan yakalanmadan önce Dünür'ü ve idolü olan Sadık Albayrak polisten bir güzel meydan dayağı yiyordu. Dayak her ne kadar Dünür'e atılsa da gözdağı yeğen olayında olduğu gibi Tayyip'e veriliyordu. Zira Tayyip kendi eliyle yarattığı canavarın soluğunu ensesinde hissetmeye başlamış, onların istemediği her adımı attığında bedelini ailesinden birinin karşılaştığı olumsuzlukla ödemeye başlamıştı. Polisin Tayyip'in Dünür'ünü tanımadığı için dövdüğü söyleniyor, böylece polis devleti olma yolunda kat ettiğimiz mesafe de belli oluyordu. Bu ülkede Tayyip'in Dünür'ü Sadık'ı tanımayan mı kalmıştı? Devri Tayyip de Dünür Sadık'ı tanımayana bırakın polis üniforması giydirmeyi, onu Çemişkezi'ye bekçi bile yapmazlar. Kaldı ki Tayyip'in Dünür'ü olmayanlar ne yapacaktı? Polis dayağına razı mı olacaklardı? 2 Şubat 2010 tarihinde Dünür'ün oğlunun patron olduğu Sabah gazetesinden Sevilay Yüksel'e, patronun babası Tayyip'in Dünür'ü gazeteci ve yazar Sadık Albayrak'ın polis tarafından dövüldüğü ve bir kolunun kırıldığı haberi geliyor, Sevilay da anında şu cevabı veriyordu. Yok ya, yalan herhalde o haber. Olay yazıldığı gibi olsaydı şimdi yer gök inliyordu. Medya ayağa kalkmıştı. Yalan malan değil hocam. Ben olayın birebir tanıklarından dinledim mevzuyu ve bütün detaylarını yazdım. İnanmıyorsan aç oku benim siteyi şeklindeki sözleriyle olayın doğru olduğunu vurguluyordu Tutkun Akbaş. Bakın Sevilay bundan sonrasını köşesinde nasıl anlatıyor. İnanılır gibi değildi gerçekten. Haberde gazeteci yazar Sadık Albayrak'ın başına geldiği iddia edilen olaylar tüm detayıyla yazılmıştı. İki arkadaşıyla birlikte Ladeli'den tramvaya binmek üzere istasyona doğru yürüyüşe geçen Albayrak, yeşil ışık yanarken sağ taraftan hızla gelen bir araç tarafından ezilmekten son anda kurtulmuşlardı. Tam bu şoku atlatmış ve bir kez daha istasyona doğrulmuşlardı ki, bu kez tam diplerinde Hyundai marka sivil bir araç durmuştu. Şaşkınlıktan ne yapacağını bilemeyen Albayrak o sivil aracın şoförüne ''Özel izniniz var mı? Bu yolda bulunmaya hakkınız yok.'' uyarısında bulunmuştu. Tanıkların ifadesine göre araçtan ağzında sakız, kulağında kulaklık olan deri montlu bir kişi inmiş ve kendisinin Fatih Emniyet Amiri olduğunu belirtip söz konusu yolu da resmi olarak kullanma izni olduğunu söylemişti. Her ne olursa olsun, her kim olursa olsun bu türden tavrın yakışmadığını söyleyen Albayrak ise korkunç bir reaksiyon ile karşı karşıya kalmıştı. Bunun üzerine yasal vatandaşlık hakkını kullanıp polis olduğunu nereden bileyim, lütfen kimliğinizi gösterin demişti. Albayrak'ın bu talebine cevap vermek zorunda olan polis şefi ise bunu yapmak yerine yanındaki şoföre talimat verip çağır ekipleri gelsin götürsünler şu herifleri demişti. Kısa bir süre sonra olay yerine varan ekipler de şeflerinin talimatı ile 70 yaşındaki Sadık Albayrak'a ve arkadaşlarına kelepçeyi takıp karga tulumba polis otosuna bindirmişlerdi. Bu davranışınız çok yanlış, Türk polisine yakışmıyor dedikçe karşı taraftan akıllara durgunluk veren bir muamele ile karşılaşmışlardı. Ay yaş mısın, sarhoş musun kardeşim gibi sözlerle hakaretler edilmeye başlayınca da Albayrak artık dayanamamış ve kardeşim ben Sadık Albayrak'ım, ne ay yaşım ne sarhoş, ağzıma içki falan da sürmem demiş. Albayrak ve arkadaşlarını kafayı takan müthiş polis şefi doğruca Beyazıt Karakolu'nun yolunu tutmuş ve oraya varıncaya kadar da hakaretlerini sürdürmüştü. Zaman zaman garip bir aymazlık içine girebilen polis memurları bütün bu olup bitenle yetinmemiş, üstüne bir de Albayrak ve arkadaşlarını karakol nezarethanesindeki hallerini cep telefonuna kaydetmişlerdi. Sadık Albayrak'ın karakol çıkışı söyledikleri ülkenin geldiği konumu göstermesi bakımından da oldukça ilginçti. Bakın yaşım 70. 12 Eylül'de gözaltına alınırken bile bana bu kelepçe takılmadı. Çok ağrıma gitti, çok üzdü beni. Tayyip'in dünürü, danışmanı, idolü, Tayyip'in kızı Esra'nın kayınbabası, Turkuaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak ile Çalık Grubu CEO'su Berat Albayrak'ın babası gazeteci yazar Sadık Albayrak, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sultanahmet Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe katılıyordu. Albayrak etkinlikten İHH Yönetim Kurulu üyesi ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Ahmet Emin Dağ ile birlikte ayrılıyordu. Ahmet Emin Dağ kutlamalardan ayrıldıktan sonra meydana gelen bu olay sonrasında polislerin tavırlarından dolayı savcılığa başvururken hadisenin ortaya çıkmasının ardından olayla hiçbir ilgisinin olmadığını belirtiyor. Böylece ülkede yaratılan korku imparatorluğunun nerelere kadar vardığını bir defa daha kanıtlıyordu. Bu olayın şoku daha geçmeden bu defa da Tayyip'in helikopterinin polisler tarafından kirletildiği Sözcü gazetesinde manşet oluyordu. Polisler Rus kadını Tayyip'in kullandığı helikoptere atmış, bir güzel alem yapmışlardı. Ve ardından bir şok daha yaşanıyor. Tayyip'in yeğeni polisler tarafından uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınıyor. Ardından Tayyip'in abisinin oğlu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıyordu. Ne hikmetse bu olaylar gizlenmeye çalışılırken Tayyip dikkatleri başka yöne çekmek için türban kavgası çıkarıyor, ortalığı karıştırıyordu. Askerin karşısında Kasımpaşalı tavırları takınan Tayyip, dünürünün yediği dayağa, kolunun kırılmasına, yeğeninin düştüğü duruma sessiz kalıyor, helikopterinin kirletilmesi karşısında bile dut yemiş bülbüle dönüyor, adeta Etiler Beyefendisi pozlarına bürünüyordu. Korktuğu, çekindiği bir şey mi vardı? Bir başbakan, bırakın dünürü olmasını, sade bir gazetecinin bile polis tarafından kolunun kırılmasına nasıl seyirci kalabilir? Hele ki o başbakan astığı astık, kestiği kestik bir başbakansa. Bu durum demokrasiyle yönetilen hiçbir ülkede olamaz. Olması hayal bile edilemez. Hadi oldu diyelim ki o zaman böyle bir olaya karışan polislerden İçişleri Bakanı'na kadar bütün sorumlular yine Tayyip'in deyimiyle kapıya konur. Tabii başbakanın polis karşısında çok büyük açığı ve korkusu yoksa ya da bazı nedenlerden dolayı polisin esiri olmamışsa. Tayyip'in Atatürkçü gazeteci, yazar, asker, siyasetçi, avukat, iş adamı, velhasılı bu gruba giren vatandaşlara karşı ceberrutluğuna sürekli tanık olurken, ikinci cumhuriyetçiler, Fethullahçılar ve diğer tarikat mensupları ile PKK'lılar karşısındaki yumuşaklığına da alışmıştı. Ancak emniyet içindeki tarikatçı polislerin bu yasa tanımaz tavırları karşısındaki ılımlı davranışları biraz garip kaçıyordu. Bu garipliği dünür Sadık'la fark etmiş olacak ki o da hakkını Tayyip'e muhalif olan Gözcü gazetesi marifetiyle aramaya kalkıyor, bazı garip davranışlar da sergiliyordu. Sadık Gözcü gazetesinden Veli Toprak'a verdiği mülakatta alçıya alınan kolunun kırılmadığını söylüyor, telefonunun dinlendiğinden yakınıyor, panik havasında konuşuyordu. Gazetecinin suç duyurusunda bulundunuz mu şeklindeki telefondaki sorusuna karmaşık olaylar yaşıyoruz. Ya şimdi telefonum dinleniyordur. Konuştum Hüseyin Çapkın'la da diğerleriyle de hep görüşüyorum zaten. Cevabını veriyordu. Gazetecinin son dönemde başınızdan ilginç hadiseler geçti şeklindeki hatırlatması karşısında ise şöyle diyordu. Son iki yıldır enteresan olaylar oluyor. Önce büyük oğlumun evine girildi, altın gümüş bir şeyler alındı, olayın sorumlusu içeri alındı. Geçen yıl bir gazeteci arkadaşımla Galatasaray Gençler Birliği maçına gittim, stada girdim, 5 dakika sonra aradılar. Beyefendi arabanız çalındı dediler. Gittim baktım araba yerinde yok. Ardından 23 Mart'ta arabama hırsız girdi, 2 camı kırılmış. Bilgisayarım, fotoğraf makinem ve evrakım çalınmış. Tayyip'in dünürü Sadık telefonun dinlenmesi korkusuyla da olsa bazı şeyleri aktarmayı ihmal etmiyordu. Karakolda başörtülü bir kıza dayak atıldığını söylüyor, evinin emniyet müdürlüğünün tam karşısında olduğunu vurguluyor ve buna rağmen başına gelmedik kalmadığını söylüyor. Bu nedenle sadece 2 kangal köpeğiyle bir silahına güvendiğini belirtiyordu. Sadece bu kadar mı? Olur mu? Ülkede başbakanın dünürü bile korku imparatorluğundan payını almış, telefonlarının dinlendiği korkusuyla açık açık konuşamıyorken, emniyet müdürlüğünün karşısındaki evinde bile güvencede olmadığını haykırıyorken, polis dayağından feryat ediyorken, vay geldi askerlerin, Atatürkçülerin başlarına. Tiryakiyi polisle korkuttu. Dindar insanlarımız açısından en mübarek aylardan biri sayılan Ramazan, Tayyip için de oy devşirme aylarının başında geliyordu. Bu nedenle yılın 11 ayı aklına getirmediği fakir insanları bu ayda hatırlıyor. Gecekondu mahallelerinde daha önceden tespit edilen kendisine yakın seçmenlerin evlerini ziyaret ediyordu. Ziyaretten önce yandaş matbuat başta olmak üzere tüm basına duyurular yapılıyor. Ramazan şovunda her şeyin tam olması için azami gayret gösteriliyordu. 28 Ağustos 2009 tarihli Zaman gazetesi yine böyle bir Ramazan istismarcılığına yer veriyordu. Mamak'ın İmrahor mahallesindeki önceden belirlenmiş gecekonduya giden Tayyip yine her zamanki gösterilerine başlıyor, misafiri olduğu Ramazan Acar'la sigara pazarlığına tutuşuyordu. Tayyip Ramazan ayında ziyaret ettiği Ramazan Acar'ı sigarayı bırakması için yine emniyetin ardına sığınarak herkesi tehdit ettiği gibi tehdit ediyordu. Tayyip Ramazan'ın eşini şahit tutuyor, "Sigara içerse beni ara, gerekirse emniyet güçleriyle içeri alırız." diyordu. Gülen hareketi Türkiye'yi polis devletine götürdü. Dünyaca ünlü ABD'li Foreign Policy dergisi Türkiye'deki gelişmeleri değerlendiriyordu. Türkiye'deki güç dengelerinin değiştiğini yazan dergide Fethullah Gülen polisi kontrol ediyor, yargıdaki etkisini de arttırıyor denildi. ABD'de yaşayan Fethullah Gülen'i 2008 yılında dünyanın en büyük entelektüeli seçen ünlü Foreign Policy, yani dış politika, dergisi geçtiğimiz günlerde Gülen hakkında bir makale yayımladı. Soner Çağaltay imzasıyla yayınlanan makalede son dönemde Türkiye'de yaşanan gelişmelerin arkasında Gülen hareketinin olduğu ileri sürüldü. İşte darbe tutuklamalarının arkasında yatan gerçek neden ne başlıklı makaleden notlar. Eski bir Türkiye Büyükelçisi darbe iddialarının saçma olduğunu söyledi. Ordu darbe yapacak olsaydı bu darbe hakkında 5000 sayfalık not yazmazdı. Artık orduya belden aşağı da dahil vurmak serbest. Bu değişimin arkasında yatan güç AKP'yi destekleyen Fethullah Gülen hareketi, FGH. Gülen'in din anlayışı laik Türkiye'yi kendi görüşlerine göre yeniden biçimlendirmek. FGH yargı, polis ve bürokraside önemli mevkilere getirildi. Polisi kontrol altında tutan ve yargıda etkisini artıran Gülen hareketini eleştirmek tabu oldu. Polis devleti, polisin tüm yurttaşları dinlediği zaman değil, yurttaşlar dinlenme korkusu duyduklarında ortaya çıkar. Yeni Türkiye'ye hoş geldiniz. Dikkatli dinlerseniz ayaklarınızın altında kayan politik zemini duyabilirsiniz. Sınırsız, kontrolsüz polis devleti. Mehmet Yılmaz, Sınırsız, Kontrolsüz Polis Devleti başlıklı yazısında, polisin Tayyip'in emrine nasıl girip insanların hayatlarını karartmalarını belgeleyen yazısında şunları aktarıyordu. Başbakan Erdoğan'ın bir rock konserine girmek için bekleyen gençleri görüp, sınırsız, kontrolsüz bir ahlaki erozyon yapılanması tespit etmesini ve buna çok dertlenmesini eleştirmiştim. Dün öğrendiğim bir gelişme olayın çok daha vahim bir boyutunu gözler önüne seriyor. Başbakan makam otomobiliyle oradan dertlenerek geçtikten hemen sonra konsere girmek üzere bekleyen gençlerden 7-8 kişilik bir grup polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınmalarına neden olan şey başbakanın korumalarının durumdan vazife çıkarmaları. Polise gençler başbakana hakaret etti demişler, onlar da gençleri dertop edip götürmüşler. Gözaltına alınan gençler önce sağlık muayenesine götürülmüş, sonra içlerinden kız olanları Bomonti'deki gözaltı merkezine, erkek olanları da emniyete götürülmüşler. Gençlerin bir gece gözaltında kaldıklarını, sonra Şişli Cumhuriyet Savcılığınca delil yetersizliğinden serbest bırakıldıklarını ekleyeyim. Gençlerden hukuk fakültesi öğrencisi olanı ertesi günkü ceza hukuku sunumundan kırık not almamasını hocasının duruma anlayış göstermesine borçlu. Hocasının dava açabilirsin uyarısına, şu anda bunlarla uğraşamam, mezun olmak için çalışmam gerek yanıtını verdiğini de belirteyim. Bir hukuk öğrencisinin memleketimizin hukuk düzenine güvenini gösteren çarpıcı bir örnek olay. Gördüğünüz gibi sorun sadece başbakanın sözleriyle sınırlı değil. Onun yüzünü ekşitmesi bile emrindeki koruma polislerinin bir grup gencin hafta sonunu zehir etmesine yetiyor. Türkiye giderek Başbakan Erdoğan'ın keyfine göre biçimlenen bir polis devletine dönüşüyor. Tayyip nereye koşuyor? Ülkeyi korku imparatorluğuna çeviren Tayyip kurumlarda da adeta hakimiyet kurma gösterisine giriyordu. Gümüşhane'de inşaatı 2006 yılında tamamlanan Gazipaşa İlköğretim Okulu'nun duvarında alışılageldiği gibi Atatürk'ün bir vecizesinin değil, Tayyip'in kenti ziyareti sırasında söylediği sözlerin yer alması tepkilere neden oluyordu. Okulun spor salonu olarak kullanılan bölümünün duvarına Erdoğan'ın Gümüşhane'yi ziyaretinde söylediği sözler asılıyor, Erdoğan böylece hak etmediği bir payeyi almaya çalışıyordu. Tayyip'in kendisine olan sevdasını yansıtan eylemler sadece bu kadar mı? Hiç olur mu? Feribot, hani bildiğimiz şu yolcu taşıyan feribot, ona Tayyip Erdoğan adını vermişler. Pendik Yalova arasında sefer yapıyor. Antakya'da 2000 nüfuslu bir mahalle var, adını Tayyip Erdoğan koymuşlar. Sonra Recep Tayyip Erdoğan stadı var, 8500 koltuklu. Tayyip Erdoğan orkidesi bile var. İnanmıyor musunuz? Vallahi var. O halde sorun Yılmaz Özdil'e, size göstersin. Üstelik Sri Lanka'nın Türkiye Fahri Konsolosu başkent Colombo'daki çiçek laboratuvarında özel olarak yetiştirilen ve salkım yapraklı orkide türü olan Dendrobium'a Tayyip Erdoğan ismini verdi. Gülmeyin, ne yazık ki gerçek. Yolları çatlak patlak da olsa Tayyip Erdoğan Bulvarı, Tayyip Erdoğan Parkı ve Tayyip Erdoğan Caddesi bile var. Ve nihayet Recep Tayyip Erdoğan çıkmazı.
20. ayrımın sonu, sayfa 318.